Zaman Tüneli.
Sevgili dinleyiciler, yeni bir Zaman Tüneli programında sizlerle beraberiz. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir programda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ndan sonra Harzem bölgesinde, yani bugünkü Türkmenistan'ın doğusuyla Özbekistan toprakları üzerinde kurulmuş olan bir devlet var. Harzem Şahlar Devleti veya Harizm Şahlar Devleti. Bu devletin büyük bir hükümdarı var, Celaleddin Harzem Şah. Bu zatın menkıbeleri Türk tarihinin çok parlak sayfelerinden birini meydana getirmektedir. Celaleddin Harzem Şah'ın babası Alaaddin Mehmet, o da Harzem Şah hükümdarlarındandı. Ve bütün İran'ı ve Mavera-ün Nehri, yani Seyhun ve Ceyhun Irmağı arasını ele geçirmişti. Bu suretle sevgili dinleyiciler, ta Seyhun Nehri'nden Dicle Nehri kıyılarına kadar büyük bir imparatorluk kurmuştu. Fakat bu devirde Moğolistan'da Cengiz Han isminde birisi türedi sevgili dinleyiciler. Batı Türk elinde en büyük hükümdar Alaaddin Mehmet'ti. Bu hükümdarın, bu Türk hükümdarının şöhretini duyan Cengiz Han bir elçiyi kendisine gönderdi. Elçi Cengiz Han'ın, Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın şu sözlerini bildirdi. Batı tarafında bulunan ülken Tanrı tarafından bana verilmiştir. Ben de seni oğulluğa kabul ediyorum. Bana tabi olursan halkın rahatlık içinde yaşarlar. Sultan Mehmet bu söze çok hiddetlendi. Elçiye dedi ki, sen de bilirsin ki benim ülkem ne kadar geniştir, devletim ne kadar kuvvetlidir. Senin hanın kim oluyor ki kendisini benden büyük tutup da bana oğlum diyor. Ne kadar askeri var sanki diyor. Moğol elçisi diyor ki, onun askeri diyor, seninkine nazaran ay ışığının güneş ışığına nispeti gibidir diyor. Neyse, bunun üzerine bu iki hükümdar aralarında zoraki bir dostluk anlaşması meydana getiriyorlar. Fakat Alaaddin Mehmet çok iyi bir asker olmasına, çok cesur bir asker olmasına rağmen siyasi bakımdan o kadar kuvvetli değil. Aynı zamanda da mağrur, itimadı nefsi olan birisi. Günün birinde sevgili dinleyiciler, Bizans'a mal götüren Moğol tüccarlarından birinin malları yağma ediliyor, kendileri de öldürülüyor. Alaaddin Mehmet bu hadisenin üzerine gitmiyor. Cengiz Han bu vakayı işitince çok hiddetleniyor ve Batı Türk illerinin zaptına karar veriyor. Alaaddin Mehmet Şah'ın bir oğlu vardı, adı Celaleddin idi. İşte Celaleddin Harzemşah adıyla Türk tarihinde meşhur olan işte bu zattır. Celaleddin zeki olduğu kadar da yiğit bir delikanlıydı sevgili dinleyiciler. Babası Alaaddin Mehmet çok iyi bir asker, çok cesur bir insan fakat zayıf bir politikacıydı. Rakibi Cengiz Han ise tam aksine büyük bir siyaset adamı ancak basit bir kumandandı. Muharebelerine kumandanları yapar, zaferleri onlar kazanır fakat zaferin şanını hep tarih boyu Cengiz Han konardı. Cengiz Han öldürülen tüccarların malları için tazminat istemek üzere Sultan Mehmet'e 3 tane elçi gönderdi. Bunlardan bir tanesi Türk, 2 tanesi Moğol'du. Alaaddin Mehmet bir Türk'ün bir Moğol hükümdarının elçisi olarak kendisine gelmesine çok kızdı. Bu elçiyi öldürtüp Moğollara da hakaret ederek onları sınır dışı etti. Tabi Cengiz Han bu hakareti duydu ve çok kızdı. 1219 yılında büyük bir orduyla Mavera-ün Nehre doğru harekete geçti. Cengiz Han'ın üzerlerine geldiğini öğrenen Türkler derhal Semerkant şehrini tahkim ettiler sevgili dinleyiciler. Şah'ın oğlu genç kahraman Celaleddin Harzemşah atlılardan müteşekkil büyük bir kuvvetin başına geçti. Babası harbe gitmek istemiyor, oğlunu harbe göndermek istiyordu yetişsin diye. Fakat oğlu asker Hakan'ı başında görmelidir diyerek babasını da ikna etti ve ordunun başına aldı. Moğol kuvvetlerinin başında Cengiz Han'ın büyük oğlu Cuci vardı sevgili dinleyiciler. Bu Moğol kuvvetleri Harzemşah Türklerin üzerine şiddetli bir hücuma kalktılar. Bu şiddetli hücum karşısında Harzem ordusu bir paniğe uğradı. Fakat Celaleddin Harzemşah yalın kılıç Moğolların üzerine öyle bir saldırdı ki bu defa Moğollar perişan oldular. Gece bastırdığında harbe son verildi. Fakat Cüce Han boş durmadı. Gece yarısı muharebe yapılan ovanın bütün kuru otlarını ateşe verip her tarafı dumana boğdu. Bundan faydalanarak ateş perdesinin arkasından bütün kuvvetlerini alarak kaçtı. Tabi Celaleddin Harzemşah'ın kafi ölçüde kuvveti olmadığı için düşmanı takipten vazgeçti. Cengiz Han Cüce'nin mağlubiyetini duyunca fena halde içerledi. Bu defa 200 bin kişilik muazzam bir ordu hazırladı sevgili dinleyiciler. Moğolların bu büyük hazırlıklarını duyan Alaaddin Mehmet Şah Gazni'ye gitti ve Atabeylerle görüştü. Akabinde de asker toplamak üzere yola çıktı. Fakat Celaleddin Harzemşah vaziyeti pek tehlikeli buldu. Türkmen Oğuzlardan müteşekkil kuvvetini bir çölün içine çekti. Cengiz Han orduları 1220 tarihinde hiçbir mukavemet görmeden Buhara şehrine girdiler. Cengiz Han Buhara'da bulunan Ulu Cami'ye atıyla beraber girdi. Ve dedi ki, burası Sultan Mehmet'in evi midir dedi. Hayır dediler, burası Allah'ın evidir. Cengiz Han atından inerek halka şu hitapta bulundu. Ey ahali dedi, günahlarınız çok büyüktür dedi. Ben ise gazabı ilahiyim. Sizlerin başınıza Allah'ın yaman bir belasıyım. Hakanınız Sultan Mehmet çok suçludur. Bize yapmadığını bırakmamıştır. Bu sebeple buralara geldim. Şimdi yer altına gömdüğünüz ne kadar servetiniz varsa getirip önüme yığın dedi. Halk bu vahşi ve putperest Moğol hükümdardan korktu. Ve gizledikleri ne kadar serveti varsa hepsini getirip teslim ettiler. Askerler de öte yandan Buhara'yı baştan başa yağma etti sevgili dinleyiciler. Bundan sonra Cengiz Han Batı Türk illerinin yüksek bir medeniyet merkezi olan Semerkant şehrine hareket etti. Ancak Semerkant halkı bu sefer şehri müdafaa etti. Ancak Moğollara mukavemet edemediler. Moğol askerleri şehre girince önlerine geleni kılıçtan geçirdiler sevgili dinleyiciler. Evet, bu hadiseler olurken Sultan Mehmet Moğollara mukavemet çareleri arıyordu. Oğlunun nerede olduğundan da haberi yoktu. Moğol askerleri Sultan Mehmet'in peşine düşmüşlerdi. takibine gönderdiği 3 kumandanına Cengiz Han şu emri verdi. Durmaksızın gidin dedi. Size tabi olanlara aman verin. Olmayanları öldürün, çocuklarını esir edin. Kalelerini yıkın, bu işi 3 yıla kadar bitirin. Ben dedi, yurduma dönüyorum. Bu arada Sultan Mehmet bir miktar maiyetiyle Harandar Kalesi'ne gitti, ailesini, hazinesini burada bıraktı. Kendisi de Irak istikametine hareket etti. Fakat yolda Moğollar karşısına çıkıverdiler. Atı bir okla öldürüldü, ancak kendisi kaçmaya muvaffak oldu. Nihayet Kuzgun Denizi'ne vardı. Burada Aboskon Adası'na sığındı. Diğer taraftan Moğollar Sultan Mehmet'in vezirini, küçük oğlunu ve annesi Türkan Hatun'u Cengiz Han'a gönderdiler. Cengiz Han bunların hepsini öldürttü. Haberi alan Sultan Alaaddin Mehmet'e bir fenalık gelerek yere yığıldı. O kadar kötü durumdaydı ki yanındakiler ölüsünü saracak bir kefen bile bulamadılar sevgili dinleyiciler. Mahiyetinde bulunan Mahmut Çavuş'un gömleğini kendisine kefen yaptılar. Ölmeden önce şu sözleri söylemişti. Bakın dedi, ben bütün bu toprakların, bu arazinin sahibiydim. Şimdi mezarımı kazacak 2 arşın toprak bulamıyorum. Bu halimden ibret alınız dedi. Sultan Mehmet böyle çok kötü bir şekilde hayata gözlerini yumarken oğlu Celaleddin Harzemşah da yanına yetişmişti. Bu dünyanın, bu yalan dünyanın cilvesini o da görmüştü. Fakat doğudan kopan bu arkası kesilmez sellere karşı kalbinde derin bir intikam hissi doğdu. Türk'ü ana yurdunda neden bu kuvvetlere karşı bir Celaleddin ne yapabilirdi? İşte gözyaşları içinde babasının mezarını terk ettiği zaman hep bunu düşünüyordu. Yanında 70 kadar süvarisi kalmıştı. Doğruca Harzem'e geldi sevgili dinleyiciler. Halk, Hakanlarının oğlu Celaleddin'i görünce onu sevinç gözyaşlarıyla karşıladı. Dağılmış olan ordu tekrar düzene konuldu. Harzem Şah'ın maiyetinde 7000 kişi toplandı sevgili dinleyiciler. Celaleddin babasının yerine tahta geçti. Bir müddet sonra da Moğolların üzerine taarruza geçerek onları mağlup etti. 1221 yılında Valiyan Kalesi'ni kuşattığı bir anda Moğollar taarruza geçtiler. Celaleddin Harzemşah yalın kılıç öne atıldı ve düşmanı perişan etti. Fakat gece yarısı Moğollar atlarının üzerine şal ve keçeden mankenler yaptılar. Bunları arkalarına dizdiler. Bu hali gören Harzemliler Moğolların imdat aldıklarını zannettiler ve kaçmak istediler. Celaleddin Harzemşah korkmayın dedi. Bu bir hiledir dedi. Onlar harbi daima böyle hilelerle kazanırlar. Ve böylece bu bozguna mani oldu. Bu surette Moğol orduları bir kere daha mağlup edildiler sevgili dinleyiciler. Cengiz Han bundan haberdar olduğu zaman bizzat Celaleddin Harzemşah'ın üzerine yürüdü. Celaleddin Harzemşah üzerine büyük bir kuvvetin geldiğini görünce Sit nehrine doğru kaçmaya başladı. Bu nehrin öte tarafına geçmek istiyordu. Fakat Moğollar Celaleddin etrafını 4 kat askerle sardılar sevgili dinleyiciler. Yiğit Celaleddin ateş ve su arasında bırakıldı. Bu anda ne yapılabilirdi? Cengiz onun diri olarak tutulmasını emretmişti. Celaleddin Harzemşah kılıcını çekti. Tek başına aslanlar gibi çarpışmaya ve kendisini durdurmak isteyenlerin başlarını uçurmaya başladı. Fakat hiçbir düşman askeri ona ok atmıyordu. Ağır ağır onun içinde bulunduğu çember daralıyordu. Celaleddin Harzemşah çemberi yarmak için bir sağa bir sola başvuruyor fakat muvaffak olamıyordu. Yapılacak tek şey vardı. Yorulmamış bir ata binerek kalkanını arkasına, Türk bayrağını eline aldı. Yüksek bir yardan kendisini Sint Nehri'nin coşkun sularına atıverdi. Yüzerek karşıya geçti. Bu kahramanlık sahnesini Cengiz ve askerleri hayret ve hayranlık içerisinde seyretmişlerdi. Hatta Cengiz Han'ın oğullarına işte adam gibi bir adam, sizin gibi oğullarım olacağına böyle bir düşmanım olmasını tercih ederim demiş ve Celaleddin Harzemşah'ın yiğitliği, kahramanlığı, cesareti karşısında hayranlığını saklayamamıştı. Sevgili dinleyiciler, Celaleddin Harzemşah Hindistan'dan yurduna döndü ve tekrar tahtına oturdu. Fakat 1231 yılında üzerindeki sırmalı elbiselere tamah eden bir takım kötü niyetli insanlar tarafından öldürüldü. Onun ölümüyle Harzemşahlılar Devleti de tarihe karıştı. Sevgili dinleyiciler, Celaleddin Harzemşah cesareti, kahramanlığı, yiğitliğiyle Türk askerlik tarihinin önde gelen simalarından birisidir. Aynı zamanda kendisi dindar ve bir kimse ve iyi bir devlet adamıydı. 7000 kişilik ordu topladığında kendisine yüz binlerce kişilik Moğol ordusuyla nasıl baş edeceksin bu kadar adamla dedikleri zaman şu tarihi cevabı vermişti. Ben üzerime düşeni, vazifemi yaparım. Gerisi Allah'a kalmıştır. Ben Allah'ın işine karışmam. İsterse muzaffer eder, isterse mağlup eder. Orasını düşünmem demişti. Bu sözü de kendisinin ne kadar dindar ve ne kadar basiret sahibi bir hükümdar olduğunu göstermektedir. Evet, Harzemşahlar Devleti kendisinin ölümüyle tarihe karıştı. Ancak Celaleddin Harzemşah'ın ismi Türk tarihinde altın harflerle hala ışıl ışıl ışıldamaktadır. Program misafirimiz İsmail Yağcı'ya verdiği bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, hem dünya hem de Türk tarihinde 1516 yılının 5 Haziran Perşembe gününden 1518 yılı 25 Temmuz Pazar gününe kadar tam 2 yıl 1 ay 20 gün süren Mısır seferi, Lübnan, Suriye, Filistin, Irak, Mısır ve Hicaz kıtalarının fethi, Cezayir ile Yemen'in boyun eğmesi, hilafetin Osmanlılara geçmesi ve Türk milletinin İslamiyet'in başında Arap kavminin yerine geçmesiyle neticelenmiş bir sürü büyük zaferler ve muvaffakiyetler silsilesi. Babasından kendisine kalan ülkeye bir mislinden fazlasını katmış Yavuz Sultan Selim ve iki kıta üzerindeki Osmanlı hakimiyetini üçüncü bir kıta olarak Afrika'ya da teşmil etmiş. 16. asrın gözleri kamaştıran bu muhteşem zaferleriyle İstanbul'a yaklaşırken kendisini karşılamak için İstanbul'un düğün evine döndüğünü haber almış. Elbette kendisini karşılamak için halk muazzam bir merasim tertiplemiş. Tabii samimi ve haklı alkışları var tebaasının. Ancak padişah bunlardan utanacağını hissetmiş ve yatsı vaktini bekleyerek karanlık bastıktan sonra Anadolu sahilinden Kaşyaka'ya bir kayıkla geçmiş ve adeta bir kabahat işlemiş gibi hiç kimseye görünmeden sessizce Topkapı Sarayı'na girivermiş. Muzaffer Padişah'ın dönüşü ertesi gün halka bir emrivaki şeklinde ilan edildi. Evet, azamet günlerimizi gözden geçirirken işte böyle alkıştan, karşılamadan, uğurlama törenlerinden mahcup olup yüzleri kızaran kibar devlet adamlarına çok rastlanır. Sevgili dinleyiciler, insan eti yemeği yalnız Afrika'nın yamyam kabilelerine münhasır bir adet zannetmemek lazım. Eski Avrupalıların da birçok yamyamlık menkıbeleri vardır. Mesela Haçlıların çok zaman yamyamlık ettikleri ve Müslüman Türk şehitlerinin cesetlerini yedikleri tarihi vesikalarla sabit bir hakikat. Yine İngilizlerin Hindistan'da ve diğer müstemlekelerde isyan bahanesiyle halkı imha edip Ondan sonra onların etlerini yedikleri, ibret alem olsun diye etlerini yedikleri yine bilinen bir hakikat. Ancak asıl mühim olanı Avrupalıların Avrupa'daki yamyamlıklarıdır sevgili dinleyiciler. 1026 tarihinde bir uzun yağmurlardan sonra büyük bir kıtlık meydana gelmiş. Arkasından da açlık meydana gelmiş. O kadar çok insan ölmüştü ki büyük çukurlar kazılmış. Yüzlercesi birden işlerine atılmıştı. Aç kimseler bu cesetleri o çukurlardan çıkarıp yiyorlardı sevgili dinleyiciler. Diğer bazı kimseler de böyle taze ete meraklı olanlar yollarda yolculara taarruz ediyorlar veya bir yumurta veya bir elma gösterip çocukları yanlarına çekip boğazlayıp karınlarını doyuruyorlardı. Hatta o zamanlarda adamın birisi Tornus pazarında satmak üzere pişmiş insan eti getirmiş fakat yakalanmış. Yine bir başkası geceleyin gidip defnedilmiş bir eti çıkarmış, yemiş ve o da cezalandırılmış. Macon civarındaki bir ormanda bir kilise vardı ve oraya haç için gider gelirlerdi. Adamın biri o civarda yerleşmiş, bir kulübede yaşamaya başlamış. Gelip geçenleri kulübesine kabul ettikten sonra öldürüp etlerini yermiş. Günün birinde dinlenmek için içeri giren bir kimse kulübenin köşelerinde erkek, kadın ve çocuk kafaları görmüş. Bunun üzerine oradan kaçmaya muvaffak olmuş ve derhal Macon'a giderek bu gördüklerini orada haber vermiş. Bunun üzerine tabii adam cezalandırılmış. Ama bu hadise de aynı bugünkü gerilim filmlerinde rastlanacak bir hadise. Kulübede etleri yenilmiş 48 tane ceset bulunmuş. Bunun üzerine adam Macon'a getirilmiş, bir kaza bağlanarak yakılmış. Evet, bu tarihi levhalar karşısında herhalde Avrupalıların Afrika yamyamlarını ayıplamaya pek hakları olmasa gerek. Evet, eski Türklerin gürültüden nefret ettikleri ve sükuta hayranlıkları birçok Batı menbaalarında bile akisler bırakmış bir milli hususiyetimiz sevgili dinleyiciler. Hatta Osmanlı'nın ilk zamanlarında askerlerin saatte 10 kelimeden fazla söz söylemeleri yasaktı. 11. kelimeyi söyleyen ceza görürdü. Şikari'nin bir Karaman tarihi var. Orada bir tarihi bir fıkra anlatılıyor. Miladın 14. asrının sonlarında Osmanlı hükümdarı Sultan 1. Murat Hüdavendigar'la damadı Karaman hükümdarı Sultan Alaaddin arasında muharebeler geçiyor. Bu muharebelerden birinde Osmanlı ordusu Akşehir'i zapt ediyor. Asker şehre giriyor. Ve şikayet ediyor ki cümle şehir halkı diyor nimetlerini ortaya döktüler askerle beraber babaoğul gibi yediler. Askerin diyor hiçbirisi başını bile kaldırıp yukarı bakmadı. Zaten askerler bütün tembihliydiler diyor. Bunların saatte 10 söz söylemekten başka hakları yoktu. Bütün sükut ettiler. 10 sözden fazla söyleyen için ceza verilirdi diyor. Evet, herhalde eski İspartalıların lakonizmini andıran bu vaziyetin sebebi askerin casuslara karşı ağızlarından söz kaçırmalarına mani olmak veya sözden çok işle vakit geçirmelerini temin etmek gibi bir fikir olabilir. Meşhur Antakya Patriği var, Yakubi Antakya Patriği, Süryani Mikail, onun vekainamesi var. Orada da eski Türkler hakkında diyor ki, Türkler hep sükut ederler, uzun sözden hoşlanmazlar. Yine aynı kaynakta Türklerin hayvanlarını bile sessizliğe alıştırdıklarından bahsediliyor. Ordugahlarında diyor birçok atlar var, öküzler var, koyunlar var. Buna rağmen diyor sessizce ilerlerler, gürültü patırtı çıkarmadan konaklarlar diyor. Eski Türk ordularında at nallarının altına kösele çakılırdı sevgili dinleyiciler. Böylece Türk orduları varmak istedikleri yere sessizce varırlar. Fazla gürültü çıkarıp insanları rahatsız etmezlerdi. Bugünkü tabirle bir çevre hassasiyeti de denilebilir. Yine saray halkının da fazla konuşmadığı, padişahın da fazla konuşmadığı vaki. Divanda alınan kararlar padişaha arz edilir. Padişah eğer bu kararı onaylıyorsa hiç cevap vermez, sükut eder. Eğer onaylamıyorsa itiraz ederdi. Yani tasvip ettiğini bildiren söz dahi söylemeyi lüzumsuz addederdi. Yine saray halkı sevgili dinleyiciler, saraydaki dilsiz görevliler vardı. Getir götür işlerine bakan sağır dilsiz. Bunlar devlet görüşmelerinde getir götür işlerini yaparlar ve tabi sağır dilsiz oldukları için de bir takım sırların dışarı çıkmasına ihtimal olmazdı. İşte saray halkı da bu dilsizlerin dilini öğrenmişti. Bunlar el hareketleriyle anlaşırlardı ve birbirleriyle bu şekilde konuşurlardı. İşte hep bu sükuta olan bağlılık sebebiyle. Öyle ki sarayda bu sessiz diliyle birbirlerine hikaye anlatanlar bile olurdu. Çocukluğumuzda oynadığımız sessiz film oyunu gibi bir şey. Evet, nereden nereye? Çok az konuşan, sükutu seven ancak çok iş yapan bir milletti milletimiz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta da zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
Zaman tüneli.